Ayrım 4. Batak, Andrejit, sayfa 69. Gezinti. Birlikte dolaştık gönlümüzce geniş fundalıklarda. Tanrım, biliyorum yakarışımın kabulü senin katında. Gezindik, ayak izlerimiz kaldı geniş fundalıklarda. Gecenin gölgesi düşerken üzerimize, dinlenmenin keyfini tattırmak istedik, yorgun düşen bedenlerimize. Kimse sessizliğini bozmamıştı. Bittiğini anlamadıklarına kuşku yoktu, bekleşiyorlardı. Bitti dedim. Derin sessizliği Anjel'in sesi delmişti. Ah ne hoş, bunu da batağa ilave etmelisiniz. Hala susuyorlardı. Anjel, ne dersiniz beyler, batağa ilave etmeli değil mi diye devam etti. Bir anda salonda bir uğultu oldu. Herkes birbirine batak mı, batak da nedir diye soruyordu. Diğerleri kendilerinden pek de emin olmayan bir üslupla batağın ne olduğunu onlara açıklıyorlardı. Yorum yapmadan öylece duruyordum. Bu sırada bilgin fizyolojist Korolus işin aslını öğrenmek için sorgulayan bir eda takınarak yanıma sokuldu. Bayım, batak kapkaranlık mağaralarda yaşayan, zamanla görüş güçlerini kaybeden hayvanların hikayesi diye açıkladım. Artık bana izin verin, inanılmaz şekilde sıcak bastı. Bu sırada usta eleştirmen Evarist, korkarım seçtiğiniz konunun pek bir özelliği yok diye sonuç çıkarmıştı bile. Çok farklı bir konu yoktur demek zorunda hissettim kendimi. Bayım, Virgilius et tibi magna satis. Yazar Virgilius'tan alıntı yapıyor. Orijinal formatında Fortunat senex ergo tua rura manabunt. Et tibi manga satis olarak geçer. Anlamı, seni talihli ihtiyar, tarlalar sana kaldı, sana onlar yeter diye ifade eder. Bu söz tam benim konumu özetliyor. Üzülüyorum buna. Konuşmaya devam ettim. Sanat özel bir konuyu bağımlı olduğu genelliğin anlaşılabilmesi için elinden geldiğince güçlü bir biçimde tasvir etmektir. Soyut kavramlar bunu kötü yansıtır çünkü kendisi de soyut bir düşüncedir. Küçücük bir anahtar deliğine gözünüzü yaklaştırdığınızda deliğin öbür yanında sizi bekleyen geniş manzarayı hayal edin. Şimdi beni daha iyi anlayacağınıza eminim. Aynı bunun gibi sadece bir anahtar deliğinden başka bir şey göremeyenler gözlerini biraz yaklaştırırlarsa bütün dünyayı görecekler. Yeter ki genelleme imkanı olsun. Genelleme yapmaksa okur ve onun yorumuyla ilgilidir dedim. Bayım, ne gariptir ki sizi eserinizi basitleştirme gayreti içerisinde görüyorum. Nefesim daralıyordu ona. Niye böyle yaparak sizin mesleğinizi felç ettim diye mi dedim. Yanımdan uzaklaşıp gitti. Kendi kendime ah çıkıp hava almalıyım diye düşündüm. Aniden Anjel beni kolumdan çekerek gelin size bir şey göstereceğim dedi. Beni perdenin yanına doğru çekti. Kibarca arka tarafı görebileceğim şekilde araladı. Camda gürültü çıkaran büyük siyah bir nesne vardı. Sıcaktan şikayet etmemeniz için vantilatör taktırdım dedi. Ah sevgili Anjel. Sadece çok ses çıkarıyor. Bu yüzden üzerine perde çekiyorum. Ah demek buymuş sevgili arkadaşım. Bu çok küçük. Satıcı bu boyutun edebiyatçılar için olduğunu söyledi. Bunun daha büyükleri siyasi toplantılar içinmiş. O zaman kimse kimseyi duymazdı herhalde. Ahlakçı Barnabe geldi ve beni kolumdan çekerek. Birçok farklı kişiden batak hakkında sizin ne yaptığınızı anlayabilecek kadar yorum duydum. Bu tepkinizin öfkeli ve aptalca bir eylem olduğu hususunda sizi uyarmak isterim. Durgun bir yapıya karşı duyduğunuz nefret yüzünden insanları harekete geçmeye zorluyorsunuz. Hareket etmeye zorlarken işin içine kendinizin de karışmış olduğunuzu göz ardı ediyorsunuz. Çünkü araya giren varlığınız o hareketlerin tamamının onlara ait olmasına engel oluyor. Karşınızdakilerin sorumluluğu azalırken sizin sorumluluğunuz artıyor. Oysa yalnızca hareketlerin sorumluluğu onların her birini ayrı ayrı önemli kılar. Yoksa dışarıdan nasıl göründüklerinin hiçbir önemi yoktur. İstemeyi öğretemezsiniz insanlara. Belle non discutur. Onları yalnızca etkileyebilirsiniz. Eğer sıradan birkaç olayın varoluşunda sizin de katkınız olduysa bravo, iyi bir ilerleme diyebiliriz. O halde siz, nasılsa herkes kendinden sorumludur ana fikrinin altını çiziyor ve başkalarıyla ilgilenilmesini reddediyorsunuz, dedim. İnsanın kendisiyle ilgilenmesi o kadar zor mu? Biz kendimize karşı görevimiz, küçük olayların sorumluluğunu daha büyümeden üstlenmek olmalı. Katkımız az ya da çok olmuş, önemli değil. Bir şekilde büyük olaylara sebebiyet vermemeliyiz. Olaylar karşısındaki endişeyi daha da arttırmaktan başka ne işe yarar bu? Sizin yaptığınız sorumlulukları arttırmak değil, açıkça kuruntu. Üstelik özgürlüğü kısıtlıyorsunuz. Davranışlara bir sorumlu aranıyorsa bu özgür davranıştır. Bizim davranışlarımızın özgürlükle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Olay meydana getirmek için uğraşmıyorum, ben özgürlüğü ortaya çıkarmak istiyorum. Konuşurken neler söylemeye hazırlandığını ima eden kurnaz bir gülümsemeyle beni izliyordu. Sizi anlamıyorum, insanları özgürlüğe zorluyorsunuz. Bayım, ben etrafımda hasta insanlar gördüğüm zaman endişe ederim. Eğer onları iyileştirmeye çalışmayacaksam, iyileşmelerine mani olacağım korkusuyla en azından onlara hasta olduklarını göstermenin yollarını ararım. Galeas bu saçmalığı kesmek için yanımıza yaklaştı. Hasta hastalığı tanıtmakla değil, ona sağlığın nasıl mümkün olduğunu sunmakla iyileştirilir. Hastane yatağında yatan her normal insanı betimlemek ve koridorlara Farnes'le Herkül benzerlerini tıkmak lazım. Valentin ansızın yanımızda belirdi. Evvela sıradan bir insanın adı Herkül olamaz. Sonra, şşş dikkat, büyük Valentin Knox konuşacak. Valentin sözüne devam etti. Sağlık imrenmeye değecek bir servet değerinde gelmiyor bana. Bu bir denge, bir bütünün ortalamasından başka bir şey değil. Aşırı gelişme noksanlığı. Diğer insanlardan farklılıklarımız bizi değerli kılar. Kendi mizacımıza göre gösterdiğimiz kişisel tepki önemli bir hastalığımızdır. Ya da başka bir deyişle bizi biz kılan sizin normal insanınızın sahip olmadığı ve başka kimsede bulunmayan kendi özelliklerimizdir. İşte siz buna hastalık diyorsunuz. Hastalığa bir eksiklik gibi bakmaktan vazgeçin. Bu bir fazlalıktır, kambur biri gibi. Bir insan ve ilave kamburu, sağlığı bir hastalık eksikliği olarak görmenizi tercih ederim. Normal insanın pek önemi yok, göz ardı edilebilir, zira her yerde var. İnsanlığın en büyük ortak bölenidir. Aynı matematik gibi rakamlar vererek, her sayıdan kendi öz niteliğini kaybetmeden çıkarmalar yapılabilir. Normal insan, bu tanım sinirime dokunuyor, bir tortudur. Dökümü yapılır, tanecikler iyice eğlenir, karnilerin dibinde kalır. Sıradan bir güvercindir, ender türlerle yeniden birleştirilir, artık yerini gri bir güvercin almıştır. Renkli tüyleri gitmiş, geriye onu farklı kılan tek bir delil kalmamıştır. Gri güvercinlerden bahsediyordu, heyecanlanmıştım. Elini sıkmak istedim, ah Bay Valentin, hey edebiyatçı, sen daha fazla konuşma. Benim işim aklının yerinde yerler esen insanlarla. Oysa siz son derece makul birisiniz. Normal insan sokakta rastladığım, kendi adımla seslendiğim insandır. Her şeyden önce kendim sandığım kişidir. Elini sıkarken yüksek sesle, benim zavallı Knox'um, bugün çok sıkıcısınız. Tek camlı gözlüğünüze de ne oldu? Dedim. Salonda benimle dolaşan Roland da aynı anda ona kendi ismiyle seslenerek söze girmişti. Biraz şaşırmıştım. Ah zavallı Roland, sakalınıza ne oldu sizin? Bir süre sonra bizi sıkan bu adamdan kurtulduk. Yeni fikirlerini artık sunamayacaktı. Üstelik vicdan azabı da çekmiyordum. O andan sonra tek kelime etmedi çünkü acınacak haldeydi. Normal insanın kim olduğunu biliyor musunuz? Normal insan hakkında konuşup durduğumuz üçüncü şahıstır. Valentin tam bana doğru dönüyordu ki hemen İldevet ve Isidore'un yanına çevirdim yüzümü. Hey, neden bahsediyorduk? Valentin bana bakarak yüksek sesle konuşmaya devam etti. Virgilius da adı Tyr'dir kahramanımızın. O bizimle ölmüyor, herkesin çabasıyla yaşamaya devam ediyor. Kahkahalarla gülerek, İşte bu yüzden onu öldürüp ortadan kaldırmanın pek bir önemi yok. İldevert ve Isidore bastılar kahkahayı bağırarak. Bayım, kurtulun şu titairden. Kendimi dizginlemeye çalışıyor ama bir yandan yerimde duramıyordum. Şşt, susun, konuşacağım. İlk ağzıma gelin söylemeye başladım. Evet beyler, titair hastalıklı. Aynı biz gibi, herkes gibi. Hepimiz, tüm yaşamımız boyunca hastalık derecesinde kuşkulara kapılmış, bunun sonucunda da kendimizi harap etmişizdir. Akşam kapıyı kilitledin mi? Geri dönüp kapı yoklanır. Bu sabah kravat takmış mıydım? Elle kontrol. Pantolonumun düğmeleri ilikli mi? Emin olmalı. Ah bakın işte Madrus. Hala emin olamadınız galiba. Sizde mi Boraz? Görüyorsunuz bir işi mükemmel halletmeyi biliriz ama tekrar tekrar yaparız. Neden? Çünkü bu durum bizde bir hastalık haline gelmiştir. Geçmişe bakma hastalığı. Yapıldığı için yeniden yapılır. Dünün olayları bizden bugünü ister gibidir. Tıpkı hayata getirdiğimiz, sonra bakıp büyüttüğümüz bir çocuk gibi. Yorulmuştum. Söylediklerim yanlış anlaşılmıştı. Sebep olduğumuz her şeyi devam ettirmek zorundayız gibi görünüyor. Sanırım bunun nedeni şu, bizi gereğinden fazla bağımlı kılacak korkusuyla çok fazla hareket etmekten çekiniyoruz. Çünkü o an içerisinde yaptığımız her hareket bir başka değişik hareketi doğuran eskimiş bir hareket olarak kalacağına, tam aksine içine düşünen bir çukura dönüşüyor. Rekubans. Uzanıp yatar. Pons, sizin bu söylediğiniz biraz tuhaf diye söze başladı. Hayır bayım, tuhaf değil. Bunları batağa koyma mecburiyetim yok. Kişiliğimizin doğrudan bizim davranış şeklimizle bir ilgisi olmadığını söylemek istiyorum. Kişilik bizzat davranışımızın içinde yatar. Sonradan yapılan ikinci hareket, aynı müzikteki alt ve üst notaların bir araya getirilmesi gibi trio. Üç ses ya da çalgı için yazılmış beste. Önündeki ve arkasındaki hareketlerle birbirini tamamlar. Bernard kimdir? Perşembe günleri Oktav'ın evinde gördüğümüz biri. Peki Oktav kim? Bernard'ı perşembeleri evinde ağırlayan başka biri. Dahası, aynı zamanda haftanın her pazartesi gününü Bernard'ın evinde geçiren kişidir. Peki beyler, ya biz, bizler kimiz? Cuma akşamı Angel'in evinde toplanan bir grup insanız. Lucien nezaketen, böylesi çok daha iyi. Bu toplantılar bizim birleşme noktamız, dedi. Ah elbette diye tekrar söze başladım. Her gün beni saat 6'da ziyaret eden Hubert'in aynı saatlerde sizin yanınızda olamaması neyi değiştiriyor? Her gün evinizde kimi konuk ediyorsunuz? Brigitte mi? Johann mi? Onunla 3 günde bir buluşuyor olması şu durumda bir önem arz eder mi? Çizelge mi tutuyorum? Hayır, dünkü gibi ayaklarımın üzerinde yürümektense bugün ellerimin üzerinde yürümeyi 1000 kere tercih ederdim. Tullius. Bu anlattıklarınız bana sizin yaptıklarınızı çağrıştırdı diyerek aptalca bir söz etti. Bayım beni üzen de bu. Bakın dikkatinizi çekerim, tercih ederdim dedim. Şu an sokakta deneyebilirim ama beni deli diye içeri kapatırlar. İşte benim tüylerimi diken diken eden konu. Sanki dışarıdaki her şey, kanunlar, gelenekler, kaldırımlar bizi suçlu ilan ediyor ve monoton bir yaşama mahkum ediyor. Her şey yineleme tutkumuz düşünülürse hepsi bu tutkuyla çok iyi uyuşuyor. Tancred ve Gaspar, siz niye yakınıyorsunuz diye sordular. Kimsenin yakınmayışına, kötüyü kabullenmek durumu ağırlaştırır. Eğer bundan zevk almanızla sonuçlanırsa bu kötülük eğilimidir. Beni üzüyor çünkü bu duruma kimse itiraz etmiyor. Bu neye benzer biliyor musunuz? Güzel bir yahni yediğimizde nasıl da seviniriz ama 40 paralık bir yemekten sonra tatlı bir yüz takını veririz. Baş kaldırmadığını söylemek istiyorum şeylere karşı. Kalabalığın içinden. Oo, yoksa devrimci mi oldunuz diye sesler geliyor. Beyler, kesinlikle hayır. Ben devrimci değilim. Sözüm bitirmeme izin vermiyorsunuz. İçimizden gelerek isyan etmiyoruz. Bizi geleneklerimiz şartlıyor, beni üzen geleneklerimiz bizleriz, yoksa bu sınıflandırmalar değil. Kargaşa çıkmıştı. Aradan bir kişi, Bayım, insanları yaşadıkları hayat yüzünden paylıyorsunuz. Diğer yandan başka türlü yaşayabilecekleri fikrini kabul etmiyorsunuz. Böyle yaşamaktan mutlu oldukları için onlara sitem ediyorsunuz. Peki hayatlarından memnunlarsa? Allah aşkına siz ne istiyorsunuz? Ter içinde kalmış ve iyice sersemlemiştim. Çılgına dönmüş bir halde cevap verdim. Ne mi istiyorum? Beyler, ne istediğimi, kişisel isteğimi size söyleyeyim. Batağa yazmak istiyorum. Nikodem kalabalığın arasından hızla sıyrılıp elimi sıkmaya geldi. Ah bayım, ne kadar iyi yaparsınız. Ama size niceleri sırt çevirecektir. Nasıl, biliyor musunuz? Diye sordum. Hayır, arkadaşınız Hubert eserinizden çok bahsetti. Aa, demek öyle. Evet bayım, ava çıkan balıkçının hikayesi. Çamur kurtlarını o kadar lezzetli bulur ki onları oltaya takıp yem yapacağına yer ve doğal olarak hiç balık tutamaz. Bence çok komik bir hikaye. Hiçbir şey anlamamıştı. İşte başa döndük, yeniden başlıyoruz. Hayır, yoruldum artık. Bütün gece onlara anlatmak istediğim de buydu. Hep yeniden başlamak. Neyse, daha fazla dayanamayacağım. Çok bitkinim. Kendimi evimde gibi hissettiğimden olmalı. Angel'e doğru yaklaşıp cebimden saatimi çıkardım ve yüksek sesle "Sevgili Angel, saat çok geç olmuş." dedim. Herkes cebinden saatini çıkarıp sırayla "Evet, çok geç olmuş." diyordu. Yalnızca Lucien kibarlığından çevreye birkaç imada bulundu. "Geçtiğimiz cuma vakit daha da geçti." dedi. Kimse bu tenkitine kulak asmadı. Ona kısaca "Sizin saatiniz geri kalmış." dedim. Herkes hızla pardesülerini alıyordu. Angel ellerini sıkıyor, son çöreklerini ikram ediyordu. Sonra trabzanlardan inenleri görmek için eğildi. Bir pufun üzerinde perişan bir halde onu bekliyordum. Yanıma geldiğinde "Akşamınız gerçek bir kabustu. Oh edebiyatçılar, bu edebiyatçılar Angel, dayanılmazlar." dedim. "Geçen gün böyle demiyordunuz ama." "Çünkü daha önce evinizde onlarla bir araya gelmemiştim. Onlar çok bunaltıcıydı. Bir kere de hepsiyle başa çıkmak çok güç. Ama bazılarını davet etmemiştim ki. Herkes yanında birini daha getirmiş." dedi. "Onların ortasında pek şaşkın bir haliniz vardı. Doğru yukarı yanınıza çağırsaydınız birbirinize destek olurdunuz. Siz çok sinirliydiniz bu akşam. Bir ara sandalyeleri yutacaksınız sandım. Sevgili Angel, diğer türlü çok sıkıcı olurdu. Salonunuzda nefes almak çok zor. Bir dahaki sefer kartı olmayan giremesin. Sizin şu küçük vantilatörünüzün ne işe yaradığını göstermenizi rica ediyorum. Şu yerinde dönüp duran alet kadar hiçbir şey beni sinirlendirmiyor. Uzun zaman oldu, bunu bilmeniz gerekir. Üstelik döndükçe berbat bir ses çıkarıyor. Perdenin arkasından sesi öyle güçlü geliyor ki sohbeti bölmek gerekiyor. Herkes birbirine soruyordu. Bu da nedir? Onlara Angel'in vantilatörü diyemezdim herhalde. Dinleyin, nasıl da gıcır diyor. O dayanılmaz. Sizden rica ediyorum, durdurun şunu. Angel, ama durduramayız dedi. Aa, o halde daha yüksek sesle konuşalım diye haykırdım. Şimdi de ağlıyor musunuz? Hiç de değil. Yüzü kızarmıştı. Tamam, bu zırıltının sesini bastırmak için coşkuyla bağıra çağıra konuşmaya başladım. Angel, artık zamanı geldi. Bu hoşgörüsüz yerleri terk edelim. Kumsallarda esen o güçlü rüzgarları hissedelim yüzümüzde. Aklınızın küçük düşüncelerle dolu olduğunu biliyorum. Ama bazen rüzgar hepsini silip süpürür. İyi geceler, ben gidiyorum. Biraz yürümeye ihtiyacım var. Bir tek yarınımız kaldı, hayal edin. Hayal edin sevgili Angel. Sonra gelsin seyahat. İyi geceler. Neredeyse koşar adımlarla eve vardım. Giysilerimi çıkarıp yatağa girdim. Uyumak için değildi. Başkalarının bu saatte kahve içtiğini bildiğim için yattım. Bu beni sinir ediyor. Kalbimde bir sıkıntı hissediyordum. Kendimi sorguladım. Onları ikna edebilmek için elimden gelenin en iyisini yaptım mı? Dedim. Martin'e daha kuvvetli deliller verebilirdim. Ve Gustav. Ah, delilerden başkasını sevmeyen Valentin. Bana mantıklı biri dedi. Hala inanamıyorum. Tüm gün saçmalıklardan başka bir şeyle uğraşmamış biri için mümkün mü bu? Bunun aynı şey olmadığını çok iyi biliyorum. Ey benim düşüncem, niçin senin önünü kesip kendimi de ürkmüş bir baykuş gibi sabitleyeyim ki? devrimciymiş. Aksini yapacağım korkusuyla kim bilir belki de devrimciyim. Mutsuzluktan kurtulmak istedikçe insan nasıl da daha mutsuz hisseder kendini. Sesimizi yeterince başkalarına duyurmamak. Onlara doğruları anlattım ben. Yoksa şimdi böylesine acı çekiyor olamazdım. Bir dakika, hakikaten acı çekiyor muyum? Bazı zamanlar ne istediğimi ya da kiminle ne alıp veremediğim olduğunu bir türlü anlayamam, yemin ederim. Böyle olunca sanki kendi hayaletlerimle savaşıyormuşum gibi gelir bana. Aman Allah'ım, Allah'ım, işte en ağır olan da bu ya. Başkasının düşüncesi maddeye kıyasla daha cansız. Her fikir biraz kurcaladığınızda sizi cezalandırır, işkence eder adeta. Tıpkı geceleri omuzlarınızın üzerine çöken karabasanlar gibi sizin canınızı emerek beslenirler. Ağırlıkları gitgide artar ve güçsüz bırakırlar. Başkalarına daha anlaşılır biçimde aktarabilmek için düşüncelerimin eş değerlerini aradığım şu anda, ki yarıda bırakamam artık, geçmişe dönüşlerdir bunlar, gülünç eğretilemeler karşıma çıkıyor. Onları harcadığım ölçüde azar azar geri aldığımı hissediyorum. Başkalarında kınadığım hastalık adına ne varsa hepsine yavaş yavaş yakalandığımı hissediyor. Başkalarına vermeyi başaramadığım bütün acıyı kendi içimde saklıyorum. Sanırım bu his hastalığımın daha kötüye gitmesine neden oluyor. Tüm bunlardan sonra düşünüyorum da belki başkaları hasta değiller. O halde acı çekmemekte haklılar. Ama benim bunu onların yüzüne vurmaya hakkım yok. İşin doğrusu ben de onlar gibi yaşıyorum ama yaşamak bana acıdan başka bir şey getirmiyor. Ah, çok çaresizim. Endişelensinler istiyorum. Kendime bunun için yeterince kötülük yapıyorum ama huzuru kaçan yine ben oluyorum. Aman yakala, bir cümle, hemen bir kenara not edelim. Yastığımın altından bir kağıt çıkardım. Mumu tekrar yaktım ve şu cümleyi yazdım. Kendi endişelerine aşık olmak. Mumu söndürdüm. Allah'ım, uyumadan önce açıklanması gereken bir konu daha var. Aklımı kurcalayan küçük bir detay daha. Hiç dokunmamak daha mı iyi olur? Hey, ne? Ah neyse. Kafayı vurup yatayım. Hayır, filizlenen bu küçük detayı genişletmek istiyorum. Ama çok hızlı gelişiyor. Onu yakalayamıyorum. Şimdi de fazla gelişti. Beni esir aldı. Varoluşuna beni aracı ediyor. O çok ağır. Benim onu tanıtmam gerek. Onu dünyaya sunmalıyım. Onu dünyaya sürüklemem için beni ele geçirdi. Düşünce üzerime çöktü. Çok güçlü. Hay aksi, bir cümle daha. Başka bir kağıt daha çıkardım. Mum yaktım ve şu cümleyi yazdım. Onun büyümesi, benim küçülmem gerekiyor. Bu cümle Aziz Yuhanna'da geçer. Ah, madem başladık, devam öyleyse. Hemen üçüncü bir kağıt çıkardım. Daha ne söyleyebilirim, bilmiyorum. Ah yazık, başım ağrıyor. Olamaz. Ya düşüncem kaybolursa, ya kaybolursa takma bacaklı biri gibi. Allah'ım, takma bacak. Gitti işte. Bunu hissedebiliyorum. Düşünce, düşünce. Bu kelimeleri tekrarlarsam uykuya dalabilirim. Takma bacak, takma bacak. Ah, mumu söndürmeyi unuttum. Yo, unutmadım. Mumu söndürmüş müydüm? Evet, söndürmüş olmalıyım uyumaya hazırlandığıma göre. Hubert geldiğinde henüz söndürmemiştim. Ama Angel buradayken tam aksini iddia ediyordu. Ona takma bacaktan bahsetmiştim. Bataklığa saplanmıştı. Ona hiçbir zaman hızlı koşamadığımı ispatlamak istiyordum. Bastığım yer aşırı esnek. Dolma yol, hayır bu değil. Bir dakika, Angel nerede? Biraz daha hızlı koşmaya başlıyorum. Felaket, ayaklarımız gömülüyor. Asla yeterince hızlı koşamayacağım. Gemi nerede? Gemide miyim yoksa? Atlayacağım. Hele şükür. Hop, eyvah. Angel, isterseniz bu sandalla küçük ama hoş bir seyahate çıkabiliriz. Hem de size oralarda ayak otu, kibrit otları ve küçük su sümbüllerinden başka bir şey olmadığını göstermiş olurum. Balıklara verecek çok az yem dışınca ceplerim bomboş. Bir dakika, Angel nerede? Sevgili arkadaşım, bu akşam neden böyle yumuşadınız? Ah bir tanem, siz tamamen eriyorsunuz. Angel, Angel, beni duyabiliyor musunuz? Angel, Anjel, sizden geriye nehrin üzerinde toplayacağım şu beyaz nilüfer dalından bu kelimeyi günümüzde anlaşılması güç bir anlam yükleyerek kullandım. Başka bir şey kalmayacak mı? İnanılmaz, bu gerçek kadife gibi. Halıya benziyor, sanki esnek döşemelik yün kadife. Neden elimizde iki sandalye bacağıyla üzerinde oturup kalalım? Mobilyaların üzerinden çekmenin yollarını aramalıyız. Havasızlık böyle artarsa Monsenyör'ü çağırmalıyım. Yoksa şu sırada asılı olan Hubert'in tablosu mu? Çiçeklerle süslenmiş. Çok sıcak oldu, kapıları açalım. Diğer salon neredeyse bulmayı beklediğim gibi göründü gözüme. Yalnızca Hubert'in portresi salonu bozuyor. Diğer salonu tercih ederim. Tipi aynı bir vantilatörü andırıyor. İnanın hık demiş, vantilatörün burnundan düşmüş. Niçin bizimle alay ediyor? Gelin sevgili dostum, gidelim buradan. Aman Allah'ım, yine yok. Anjel nerede? Daha demin eline sıkıca yapışmamış mıydım ben onun? Koridora doğru gitmiş olmalı. Valizini hazırlayacaktı. En azından bana bir işaret bırakabilirdi. O kadar hızlı koşmayın, yoksa asla size yetişemeyeceğim. Hay aksi, bir kapalı kapı daha. Neyse ki kilitleri çabuk açılıyor. Monsenyör bize yetişmesin diye her birini arkamızdan çarparak kapatıyorum. Aman Allah'ım, Monsenyör bana yetişmemeli. Sanki Angel'in tüm salonundakileri peşime takmış gibi geliyor bana. Dahası var, dahası var, edebiyatçılar. Pat, bir kapı daha kapandı. Pat, Allah'ım, bu koridordan asla çıkamayacağız. Pat, ne kuyruk. Neredeyim ben? Artık nerede olduğumu anlayamıyorum. Yaşasın, şu an nasıl da hızlı koşuyorum. Merhamet, burada kapıdan başka bir şey yok. Üstelik duvara Hubert'in tablosunu yamuk asmışlar. Aman düşecek. Yüzünde alay ifadesi var. Bu oda daha da küçükmüş. Minicik kelimesini kullanmam yerinde olur sanırım. Herkesi bu odaya nasıl sığdıracağız? Gelecekler birazdan. Nefes alamıyorum. Ah, işte pencere. Çıkmalıyım, arkamdan kaparım. Biraz sıkıntılıyım. Balkondan caddeye dek aynı bir kuş misali kanat çırpıp uçabilirim. İşte bir koridor. Ah, oradalar. Ah, güzel Allah'ım, güzel Allah'ım, deliriyorum. Nefes alamıyorum. Kenarları şeritli yorganın bağları sanki beni sarıp sarmalamış sıkıyordu. Her birinin basıncı üzerime binmiş, göğsümü baskılıyordu. Ciddi bir kol kuvvetiyle onları üzerimden çektim. Tek bir hamlede hepsini ileri doğru fırlattım. Odanın havası beni sarıp sarmalıyor. Sistemli nefes alıyorum. Taze hava. Sabahın erken saatleri, soluk camlar. Bunların hepsini not etmem lazım. Odanın geri kalanıyla iç içe geçmiş akvaryum. Ürpermiştim. Herhalde donacağım. Yok, kesinlikle donacağım diye düşündüm. Tir tir titriyordum. Yere düşen yorganları toparlamak için ayağa kalktım ve onları yatağın üzerine sürükledim. Sonra tekrar uyumak için usulca yatağımın içine gömüldüm. 4. ayrımın sonu, sayfa 88.